Ayrım 13, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 158. Kazanacak kadar düşmem. Bazı kadınlar dışarı çıkarken arkalarında evin en güzel geçmişini ve tüm aydınlığını kendileriyle beraber götürmüş gibi bir duygu bırakırlar. Cebeli ateşler içindeydi, bakır gibi ısınmıştı gövdesi. Çıplaklığının verdiği hazla dinliyordu kaybolmuş seslerini. Hayallerinin ağırlığı altındaydı. Üzerine ince bir yorgan atmışlardı. Kendisini duvardaki toprak testilerin iç karanlığında hayal ederek birkaç saat sayıklamış, yer altına inmiş, 50 yıl kömür sökmüş, çocukluk yıllarından ve mezarlıktan kopup gelen giz dolu sesler duymuş, ölmüş, dirilmişti. Yüzü ürkütücüydü. Bakışlarının derinliğinde genellikle sezdirmeden gülümseyen o firari ışıltıdan, insanlarla kurduğu ilişkilere verdiği emeğin ve inceliğin ışıltısından pek bir eser kalmamıştı. Anlaşılmayan ateşli bir arzuyla fethetmek istediği bilginin zamana yayılmış renklerini seyreder gibi bir hali vardı. Anlamın ötesinde çağrışımlar, sisler, sapı kırılmış kazmalar, kararmış yırtık çarıklar içinde düşünen bir derviş gibi sır dolu mırıltılarla gezinip duruyordu. Bazen irkilerek kendisiyle karşılaşıyor, kimliğinden sıyrıldığını, bilginin son sınırında, eşyanın ve ihtiyacın zilletinden kurtulduğu sanısına kapılıyordu. Karşılaştığı bütün gözler hiçliği durmaksızın üreten bir çift ışıltıdan mı ibaretti? Küçük karısının ayak seslerini işitince kafasını hafif kaldırdı. Kendi yüzüyle karşılaşmış gibi oldu. Kadının gözlerini değdiği her madeni altına çeviren iksiri azam taşına benzetti. Acıdı ona. Kişiliğini farkında olmadan yaptığı iyiliklerin gücüyle besleyen kadınların soyundan geldiğini düşündü. Onu sevdiğini fark etti birden. ''Bir şeye ihtiyacın var mı?'' Evde bir şey olmadığını bilen Cebeli soruyu içinde kaybolduğu ses fırtınasıyla karşıladı. O anda büyük kadının huzursuz ve sitemli homurtusu yükseldi.
''Cesetleştin Cebeli, cesetleştin gene. Kalk dışarı çık, gez biraz, yaşadığını görsünler. Cesedini yıkma üstümüze.''
Hiçbir iyiliğin söylenen kötü söz karşısında tutunamayacağını belirtmek istedi. Söz kuyusu olduğunu ve bu kuyudan çıkan her sözün de insanları biçimlendirdiğini düşünerek ürperdi. Ağzımdan çıkan her söze uyan insanların kurbanı oldum diye mırıldandı. Gerçek alemin kendileri tarafından değil de başkaları tarafından biçimlendirilen insanlarla dolup taştığı, sakatlandığı sonucuna vardı. Büyük kadının derdi neydi acaba? Kendisini ezen bu baskının sebebi neydi? Kendisi miydi? Kendisine karşı kullanamadığı büyük cesareti, sevgisi ve fedakarlık duyguları haddinden fazla birikip kendisini mi eziyordu yoksa? Gülnaz kadının devam eden homurtularını erteledi. Kısa bir gezintiye çıktı kendi içinde. Zincire vurulan ateşli yeteneğine uzaktan baktı. Aşkın insanın aczine karşı yükselen güçlü bir hayat ışıltısı olduğunu düşündü. Çıplaklığına alışmış ve kaybetme korkusunu tatmamış bir insanın, gittikçe güzelleşen ve güzelleştikçe de ölüm korkusunu dayanılmaz kılan hayat karşısında bu denli acizleşmesine bir anlam veremedi. Dışarıdan gelen eşeğin anırtısına kulak verdi. Arif'in acısı diye mırıldandı. Birden küçülerek kendi özünde gizlendi. Kalın kitaplarla madenci lambalarıyla karşılaştı. Birkaç bin yıl okudu, kendine ve başkalarına ait olmaktan nefret eden bir insan olduğunu anladı. Gülnaz kadının sesine kulak verdi yeniden. Bu kadının alışkanlıklarından kurtulması için yer altında 40 yıl çalışması gerektiğini düşündü.
''Zamanında çalışsaydın, kazansaydın bu hale düşmezdik Cebeli, malımız olurdu.''
Her gün aynı ağızdan aynı şekilde çıkan bu sözün evdeki bereketi silip süpürdüğünü ve herkesi açlığa mahkum ettiğini düşündü Cebeli. Yokluğun doyurduğu çıplak insanlar canlandı gözlerinin önünde. Görüntüler sislendi. Onların yerini kazmacılarla küfecilerin 7 kat yer altından söküp yer üstüne dağ gibi yığdıkları kömür yığınları aldı. Galatalı bankerler, ocak sahipleri, vergi memurları, madene işçi getirenler, direk satanlar, tahmilatçılar, tahkimatçılar, tefeciler, dükkancılar, sahipsiz mezarlar, köylerine götürülmeyi bekleyen cesetler, vurulmak için bir çukura sokulan işe yaramaz katırlar, atlar, ölülerini aramaya gelen kadınlar, gece vardiyasındaki madencileri bekleyen fahişeler... ''Kazanacak kadar düşmem ben.'' diye mırıldandı. ''Yaptığım iyiliklerin farkında olmak istemem. İyiliklerini bile bile yapanlar benden uzak dursun. İyilik yapmak nedir? İyilik yapmak insanın soluk alışına benzer. Hissedilmez eğer adı iyilikse.'' Cebeli bilerek yapılan iyiliklerden tiksinirken geleceğini merak etti birden. Sisler içinde ak saçlı bir büyücü belirdi. Işıltılı kehanetler ve boncuklarla işlenmiş eteğini dalgalandırdı. Cebeli'ye doğru yürüdü. Yakın geleceğini merak etti Cebeli. Geleceğin sesini duyan, tahmin eden büyücüler yok muydu? Köyün falcısını dinleme ihtiyacını duydu birden. ''Havva kadını çağırın, falıma baksın.'' diye mırıldandı. Birilerinin gelecek hakkında konuşması, işitilmemiş yorumlar yapması gerekiyordu. İnsanın ve eşyanın yitik meramlarını birilerinin bulması, tercüme etmesi gerekiyordu. Kocasının sesindeki kadim çaresizlikten etkilendi küçük kadın. Körpe bir ceylan tedirginliğiyle sokuldu ona. Tüm gücünü yüzünde aydınlığa dönüştürmüşçesine iyimser bir iklimle bakındı. Elinin ayağısıyla alnının terini sildi. Falcıları şimdiye kadar alaya alan bu insanın durup dururken falcıya ihtiyaç duymasının nedenini merak etti. Hiçbir şey sormadı, gözlerinin içine baktı sadece. Falcıyı getirmek için kapıya yöneldiğinde Gülnaz kadınla göz göze geldi. Desteğini çoğu zaman susarak ve durgunlaşarak açığa vuran Gülnaz'ı duyumsamakta gecikmedi. Kadınların yürekleriyle karşılıklı konuştuklarını sezinledi Cebeli. Derin bir nefes aldı. Küçük kadının dışarı çıkışındaki inceliği hüzünle karşıladı. Bazı kadınlar dışarı çıkarken arkalarında neden evin en güzel geçmişini ve tüm aydınlığını kendileriyle beraber götürmüş gibi bir duygu bırakıyorlardı. ''Rahmetli babam içinden geldiği gibi hareket etmeyen bir adamdı.'' diye mırıldandı kendi kendine. ''Bu yüzden çok sevilir sayılırdı.'' Zamana haksızlık yaptığı duygusuna kapılıyor, ilgisiz hayallere dalıyordu artık. Ağzından çıkan her söz hayatı sessizleştiriyordu. Konuştukça parçalanıyor, her parçada kendisini değişik bir biçim ve özde sürekli var eden bir insan olmaktan çıkarıyordu. Gülümsemesine yol açan yaşam kaynaklarının her geçen gün biraz daha daraldığına, ruhsuzlaştığına inanmaya başlamıştı. Kendisine sorduğu soruların hiçbirine cevap alamıyordu. Kıvıl kıvıl, efsunlu ve mor bir kurt düşmüştü içine, huzursuz ve sitemliydi. Eskiden olduğu gibi artık gördüğü her tipin hayat öyküsünü merak etmiyor, onu kendi hayat öyküsü içinde bir yerlere yerleştirme gayreti içine girmiyordu. Evin sarı çamdan yapılmış oymalı Ermeni kapısı gıcırdayarak açıldı. İçeri küçük bir kadın girdi ilkin. Onu bağıt bakıcısı saatli kadın izledi. Cebeli'ye doğru yürüdüler sessizce. Cebeli hesaplaştığı hayallerinden sıyrılarak göz göze geldi saatli kadınla. Dikkatini kadının kartal gagasını çağrıştıran ve gözlerine ateş üfleyen burnunda yoğunlaştırdı. Kadının elinde görünmeyen tılsımlı bir kazma olduğunu düşündü. Bu kadın karşılaştığı her insanın manevi alemini tılsımlı kazmasıyla kazıyor, çıkardığı cevherleri sahibine mi anlatıyordu? Cebeli kadının rakip tanımadığını, herkese egemen olmaya çalıştığını düşünürken kadın sevinç içindeydi. Cebeli ilk defa bahtına baktırıyor, kendisini muhtaç hale getiriyordu. Bilginin ve asaletin insanı düşmekten kurtaramadığını bu insanlar ne zaman anlayacaklardı? Cebeli kadının sorusunu anlamışçasına durgunlaştı. Bahut bakıcısının gözlerini kalaylanmış, su dolu bakır bir tas içinde parlayan mecidiye altınına benzetti. Tefeciler canlandı gözlerinin önünde. Onlar silindi, yerlerini para ticareti yapan paralar aldı.
''Sen bir dağın altında kalmış, ezilmişsin Cebeli.'' diye söylendi falcı. gözlerin yuvalarından fırlamış, gün ışığına çıkmış. Senin bahtına baksam da bakmasam da bir şey değişmez, gayret sana kalmış.
Cebeli o an saati kadının dünyadaki tüm kadınların kinlerini emdiğini, koca bir ses dağına dönüşerek kendisini sinek gibi ezdiğini sandı. Sınıkçılıkla baht bakıcılığını aynı anda yürüten bu koca karı, kölelikten kurtulup efendi mi olmuştu yoksa? Eskiden bunun içinde bir köle vardı, uslu bir köle. Şimdi çoğalmış, bine mi çıkmıştı bu kölelerin sayısı?
Yatan adamın bahtına bakmam ben, kalk!
Kalk demesiyle Cebeli'nin üzerindeki meneşe renkli örtüyü çekip alması bir oldu. Falcı beyin çıplaklığı karşısında afalladı önce. Beyin değil de kendisinin bey karşısında çıplak olduğu sanısına kapıldı. Rahatsız olduğunu belli etmesine rağmen derin bir zevkle gülümsedi gizli gizli.
''Aman çabuk giydirin bunu, ocağın içine oturtun.'' dedi. ''Huyunun çıplaklığı canına vurmuş.''
Cebeli Sadık adında Gülnaz'ın dışarı çıkışını yan gözle izlerken elbiselerini küçük kadının yardımıyla giymeye başladı. Güzelliğin yaratıldığına değil de verildiğine inanan insanların falcılara daha çok ihtiyaç duyduklarını düşündü. Küçük kadın ocağın ateşini hemen boşalttı. Boşalan ateşin yerine bir kütük yerleştirdi. Bu arada Cebeli ayağa kalktı, yarattığı gülünç durumu yüzünde gülümseyişe dönüştürerek ocağa doğru yürüdü. Ayşe kadının yardımıyla eğildi, kütüğe oturdu. Katran gibi parlayan ısınmış taşları süzdü. Çiğ insanların fırın sıcaklığında bekletilmesi durumunda pişeceklerine inandı.
''Bakırtası getirin, içini ateşle doldurun.''
Ayşe Saatı kadının emrini anında yerine getirdi. Saatı kadın yüreğinde büyüttüğü sevinci ciddiyet kılıfı içine alarak Cebeli'nin karşısına oturdu. Ateş dolu bakır tası ikisinin arasına yerleştirdi Ayşe. Cebeli o anda kendisine Allah'ın yeni görmüş ve büyülenmiş eşya peygambere, saati kadını da meleğe benzetti. Meleğin az sonra yanan kömür parçasını eliyle alıp dudaklarına süreceğini ve kendisini günahlarından arındıracağını sandı. Saati kadın diz çöktü, yüzünü ateşe yaklaştırdı. Anlaşılmaz şeyler mırıldanırken yüzü kızıllaşarak ateşe dönüşür gibi oldu. Kadınlar bağdaş kurarak ve dualar mırıldanarak seyre koyuldular. Falcı berrak ve oldukça kararlı bir sesle,
''Sen ölmüşsün Cebeli.'' dedi. ''Sen öleli 20 sene olmuş. Ben şimdi bir ölünün bahtına bakan bahtsız bir karıyım.''
Cebeli Saati kadının söylediklerine inanan bir kadın olduğunu düşününce ürperdi.
''Sevmemişsin Cebeli. Sevseydin ölmezdin. Üstelik sen seni seveni sevmemişsin.''
''Ne güzel, ne doğru bir söz.'' diye mırıldandı Gülnaz kadın. Saatının sırtını sıvazladı şefkatle. Cebeli'nin her zaman olduğu gibi söylenenlerden etkilenmeyeceğini, ibret almayacağını düşündü. Yüzünü ateşe iyice yaklaştırdı Saatı kadın.
''Karı sana yaklaşmış, içini dökmüş, yalvarmış, yakarmış, yaltaklanmış, karıyı dinlememişsin. Sen kendini dinlemişsin. Karı derdini döker de kocanın anlamadığını anlarsa karı kahpeleşir. Çok şükür senin karıların kahpeleşmemişler. Unutma Cebeli, karı tehlikelidir. İnsan bataklıktır. İnsana söylenen her söz insanda yiter gider. Karıya söylenen her söz karıda kalır, karı unutmaz. Kendine söylenen her kötü sözün öcünü alır. Her iyi sözün de altına yatar. Sağlam bir karı her iyi sözün altına yatmaz. Ama 10 iyi sözün altına yatar. Niye yatar? Çünkü karı iyiliğin kızıdır. Mayasında iyilik var. Sever ama hesap eder. Donunu indirir, fikfik ister. Erkeği köpekleştirir.
Bak saati kadın diye söze girdi Cebeli titrek ama kendinden emin bir sesle. Sen de bilirsin ki ben karılarıma hayatım boyunca kötü bir söz söylemedim. Cebeli'nin bunun için söylediğini anlayamadı saati kadın.
Cahil cahil konuşma Cebeli, kötü söz ağızdan çıkmaz. İnsanın ruhundan, huyundan, husundan çıkar. Benim herifim de bana kötü söz söylemedi. Ben ne yaptım? Ağzına sıçtım, attım. Adamın kötü söz söylemesine hiç lüzum yoktu. Adam Allah'ın yarattığı bir kötü sözdü zaten. Allah'ın hatasıydı. Her neyse günaha sokma beni. Sus dinle, araya girme. Araya girersen ateşin huzurunda zor duruma düşerim.
Cebeli terlemişti, onu biraz da içinde biriken sorular ve arayışlar terletmişti. Hayatı arıyordu, hayat neredeydi? kara elması sökmek için yer altına mı inmişti hayat? Peki yer üstünde gezinen bu insanlar neyin nesiydi? Cesetler mi geziniyordu yer üstünde? Ağzını ateşe yaklaştırıp 3 kez üfledi saatli kadın. Ateş harlandı.
Seni diriltmenin bir yolu var Cebeli. Maden ateşinin öldürdüğü bir kazmacının ölüsü köye gelirse büyük bir mezar kazdır. O ölüyle beraber mezara gir. Yanına bir parça ekmek, bir parça da su al. Merteklerle, sallarla üstünüzü kapatsınlar. 3 gün 3 gece mezarda kal. Kazmacıyı öldüren ateş sana geçsin. Cesedine can girsin. Sonra seni çıkarsınlar. Çıkar çıkmaz kendine mukayyet ol. Ateşin tazedir, kuvvetlidir. Bir afet yaratma. İnsanlardan uzak dur bir zaman.
Allah esirgesin diye mırıldandı Ayşe. Büyük kadın Gülnaz, Cebeli'nin mezardan çıktıktan sonraki halini hayal etti. İnekleri kovalayan azgın bir boğa canlandı gözlerinin önünde.
Mezardan çıktıktan sonra hep ver diye sürdürdü saati kadın. Karılarına ver. Onlardan bir şey isteme. Bırak onlar onlara kalsın. Talan ettiğin kadın bir fırsatını bulur, talan eder seni. Köpekleşme. Köpekleşirsen karı seni kapısındaki köpek sanır. Karılarına hizmet et. Yaptığın hizmeti başlarına kakıcı olma.
Yeraltı maden şartlarıyla mezar şartlarını kıyaslamakla meşguldü Cebeli. Bakışları 2'de 1 saati kadının akkor kızılına dalan pörtlek gözlerine kayıyordu. Gözler ateşi kitap gibi okuyor muydu yoksa?
Kıskanmamışsın, ne güzel diye sürdürdü saati kadın. Kıskansaydın karıların seni daha çok severdi. İçindeki sevgiyi ayan etmemişsin, hep içten içe sevmişsin. Kimsenin haberi olmamış, karılarının hiç haberi olmamış. Biri sana gebere gebere tutulsaydı bu sevginin farkına varırdı. Makbul erkek odur ki gebere gebere sever belli etmez. Makbul erkeğin seni en derin sevdiği zaman ne zamandır? Herkesin senden nefret ettiği zamandır. Cenab-ı Mevlam makbul erkeği niye çok yaratmadı? Neydi bize kastı garazı? Benim herifim de güya makbul erkekti. Sıçtım ağzına, attım gitti.
Cebeli makbul bir erkek mi? Makbul erkek Gülnaz'ın sorusunun arkasında yatan nedeni merak etti. Küçük kadının kendisine uzattığı bezle alnının ve ensesinin terini sildi. Boşluğu dolduran seslere, fısıltılara karşı içinde beslediği kuşku ve korkuların akıl almaz derecede çoğaldığını hissetti. Görünmez bir güç yeryüzündeki tüm çocukları topluyor, kazma kürek ve küfelerle donatarak yer altına sürüyordu. Ölüleri mezarlarından çekip ocaklara indiren bir güçtü bu.
Cebeli'nin ne olduğunu ateş göstermedi. Ben de merak ettim etmesine de ateş göstermedi. Özünü gösteren, anadan üryan bir adam var ateşte. İlkin kötü yanlarını, sonra da iyi yanlarını gösteren bir adam var. Yürüdüm adamın içine girdim. İçinde doğrular var. Doğrularında duran bir adam var. Dışarıdan gelen sesleri, kıyametleri can kulağıyla dinledi. Adam kendi doğrularına sarıldı. Birden ne olduysa adam gayya kuyusunun dibine atıldı. Kendi doğrularında kayboldu. Adamın huyu dünya alemin başına bela oldu. Adamın yokluğunu ateş yuttu. Ateşin gözleri çoğaldı. Gözlerden donsuz karılar çıktı. Her karının her memesine 1000 çocuk ağzı yapıştı. Her karı oynadı. Her karının her tüyünden kıyamet kadar erkek düştü toprağa. Donsuz erkekler. Ateşlerini yanlış yerde toplayan erkekler. Cahil erkekler. Cibilliyetsiz erkekler. Kahraman erkekler, azgın erkekler. Dünya alem erkeklerle doldu taştı. Her karı her erkekle yattı. Her karı da her erkekle kahpeliğine doydu. Dünyadan kahpelik kalktı.
Cebeli ensesinden domur domur taşıp sırtına ve kuyruk sokumuna sızan terleri izleyerek saatli kadının söz dünyasına sızmış, anlam arayışı içine girmişti. Başkalarının gerçeğini birebir yaşadığı için kendi gerçeğini yaşama fırsatı bulamamış, şaşkın bir insanın hali vardı üzerinde. Saatli kadının ateşte gördükleri doğru muydu acaba? Saatli kadın Zonguldak, Kastamonu ve Bolu'da bulunan baht bakıcılarına gidiyor, onlarla çatışıyor, onlardan öğreniyor, öğrendiklerini orman karanlığına fısıldıyordu. Ocak çavuşlarının en güvendikleri baht bakıcısıydı saatli kadın. Yer altına inen, ocaklarda gezinen tek kadındı o. Cebeli büyük karısı Gülnaz'ı sessiz sessiz ağlatan gerçeği merak etti. Bu arada Satı kadın sağ eliyle tası devirdi, toprak zemine yaydı ateşi. Edasında derinlere bakan, çare arayan ama algıladığı hiçbir gerçekle de barışmayan bir hava vardı. Tek tek ateş parçalarını okudu.
Ateşteki bu hengame benim içimden mi çıktı? Neden ocağa doğru kaymadı? Buhardan çıkıp göğe yükselmedi? Dünya genişledi de ben mi daraldım? Bu hengamede seni aradım Cebeli. Sen neredesin? Duvarları asma yapraklarıyla, üzüm salkımlarıyla kaplanmış bir ev göründü. Evin içinde Çin'i maçinden gelen porselen tabaklar, altın bardaklar göründü. Bardaklardan birinin içinden bir çocuk çıktı. Çocuk bağırdı, kurtar beni baba dedi. Kapı şiddetli bir tekme darbesiyle ardına kadar açıldı. İçeri zaptiye erleri girdi. Erlerin arkasından eve dalan zaptiye başçavuşu Bıdık Bekir, herkes dışarı çıksın, arama var dedi. Küçük kadının yardımıyla Cebeli ocaktan çıktı. Saatli kadın işini yarıda bırakmış olmanın verdiği sıkıntıyla homurdanarak dışarı çıktı. Yakup'u nereye gizlediyseniz çıkarın diye emretti Bıdık Bekir, yoksa kötü olur. Ne, Yakup'um kaçmış mı diye heyecanlandı Gülnaz. Aman Allah'ım, bu da mı gelecekti benim bu garip başıma? Haberin yokmuş gibi davranma dedi Bıdık Bekir. Oğlunun yerini söyle, hayrına olur. Aksi takdirde ölüsünü görürsün. Allah esirgesin kumandan diye ağlamaya başladı. Siz oğlumu bana bırakın. Ben onu yakalar kendi ellerimle getirir size teslim ederim. Zaptiyeler evi didik didik aramaya başlamışlardı. Cebeli nedenini bilmediği gizli bir sevinçle dışarı çıktı. Dışarıda silahlı zaptiye erleri ve Serdar'ın silahlı adamlarıyla yüz yüze geldi. Saatli kadının altın bardağın içinden bir çocuk çıktı sözü çınladı kulaklarında. Bu sözde kapının gümbürtülü açılışının aynı ana denk gelmesinin anlamı üzerinde düşündü. Yorgunluğuna ve rehavetine büyük saygı gösteren bir insan olarak başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Yakup 7 kat yerin altından gökyüzüne doğru firar etmişti. Baktıkça derinleşen şu mavi kubbede, pekmez kefiği renginde parlayan ve yeni doğurmuş bir kısrağı andıran şu buluta nasıl da benziyordu Yakup'un firarı.
13. ayrımın sonu. Sayfa 167.